Zorba, Nikos Kazantzakis, 4. kaset, 1. yüz. Kurtuldu mu? Kurtuldu oğlum, kurtuldu. Ne yapacaktı yani yaşayıp da? Dul'la evlenseydi dırıltılar, belki de utanç verici olaylar çabucak başlayacaktı. Utanmaz karı, tam bir damızlık kısrak gibi. Erkek gördü mü kişniyor. Eğer almasaydı onu, bu kez büsbütün hayatı boyunca içine dert olacak. Çünkü büyük bir kelepiri kaybettiğini sanacaktı. Önde yokuş, arkada bayır. Söyleme bu sözleri baba Alganotnosti. İnsanın cesaretini kırıyorsun. Korkma be, kim duyuyor bunları? Duysa bile kim inanır? Bak işte, benden daha tarihli adam var mı? Tarlalarım, bağlarım, zeytinliklerim, bir iki katlı da evim var. Efendiydim. Karım iyi, uysal biriydi ve erkek çocuğu doğuran türden çıktı. Gözlerini kaldırıp bir kez olsun bana bakmadı. Çocuklarım da iyi çıktı. Yakındığım filan yok. Torunlarım da oldu. Daha ne isterim? Derin kökler saldım. Ama bir daha doğmak elimde olsaydı, ben de Pavlis gibi boynuma bir taş geçirir kendimi denize atardım. Hayat ağırdır. En talihlerinki bile ağırdır. Batasıca. Ama neyin eksik baba Anagnosti? Neden iç çekiyorsun? Hiçbir şeyim eksik değil diyorum sana. Ama şimdi sen otur da insanın yüreğine sor. Bir an sustu. Kararan denize bir daha baktı. Değneğini sallayarak bağırdı. İyi ettin ulan Pavlis. Bırak kadınları bağırsınlar. Kadındırlar. Akılları yoktur. Sen kurtuldun. Baban bunu biliyor. Gördün işte. Bu yüzden sesi bile çıkmadı. Gözlerini gökyüzünde, artık karanlıkta kaybolan dağlarda dolaştırdı. Gece oldu, gideyim. Dudaklarından çıkan sözlere pişman olmuş gibi durakladı. Sanki büyük bir sırrı ele vermişti de onu geri almaya çalışıyordu. Kuru elini omuzuma koydu. Gülümseyerek, gençsin dedi. İhtiyarlara kulak asma. Dünya ihtiyarları dinleseydi çok çabuk ıssızlaşırdı. Bak dinle, yoluna bir dul çıkarsa üzerine doğru orsa es. Evlen, çocuk yap, çekinme, acılar yiğitler içindir. Kıyıma geldim, ateş yakıp akşam çayını hazırladım. Yorgundum, açtım ve şimdi dinlenip yerken hayvanca ve ölümsüz bir mutluluk duyuyordum. Mimitos birden incecik kafasını pencereden uzattı. Beni ateşin önünde büzülmüş yemek yerken görünce çapkınca gülümsedi. Ne istiyorsun Mimitos? Duldan sana selam getiriyorum patron. Bir sepetçik portakal, bahçesinin sonuncularıymış. Şaşırmıştım. Duldan mı dedim. Peki neden gönderiyor? Bu gece köylülere söylediğin iyi sözden dolayıymış. Hangi iyi söz? Ne bileyim ben. Bana öyle dedi. Ben de sana söylüyorum. Portakalları yatağın üzerine döktü. Bütün baraka mis gibi kokmuştu. Hediyesi için sağ olsun diyor de. Sonra dikkat etsin. Aklını başına toplasın da köye gitmesin. İşitiyor musun? Bir zaman geçip kötülük unutuluncaya kadar evinde otursun. Anladın mı Mimitos? Hepsi bu kadar mı patron? Hepsi bu kadar. Haydi git. Mimitos bana bir göz kırptı. Hepsi bu kadar mı? Git. Gitti. Bir portakal soydum. Sulu ve bal gibi tatlıydı. Uzandım, uyuyakaldım. Bütün gece portakal ağaçlarının altına dolaştım. Sıcak bir rüzgar esiyordu. Açık olan göğsüm rüzgarla şişmişti. Kulağımda bir dal fesleğen vardı. 20 yaşında bir köylü çocuğuydum. Portakal bahçesinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, ıslık çalıp bekliyordum. Kimi beklediğimi bilmiyorum ama kalbim sanki sevinçten parçalanacaktı. Bıyığımı vuruyor ve bütün gece portakal ağaçlarının arkasından denizin bir kadın gibi iç çektiğini dinliyormuş gibi oluyordum. O gün karşı Arabistan çöllerinden çıkıp Akdeniz'den geçip gelen kızgın bir lodos vardı. İnce kum bulutları havada dolaşıyor, insanın gırtlağına ta içine kadar giriyordu. İnsanın dişleri gıcırdıyor, boğazı yanıyordu. Kuma bulanmadan bir parça ekmek yiyebilmek için pencerelerle kapılar sıkı sıkıya kapatılmıştı. Bir boğulmaydı bu. Ağaçların tomurcuklandığı bu içeri kapanma günlerinde beni de ilkbaharın sabırsızlığı sarmıştı. Bir halsizlik, göğsümde bir sıkışıklık, bütün vücudumda bir karıncalanma, basit, büyük ve başka bir mutluluğa karşı bir özlem. Özlem mi yoksa hatırlama mı? Hiç kuşkum yok. Salgılarıyla sarılmış tırtıllar da sırtlarında iki yara gibi kanatlarının açıldığını duyarken tomurcukların kabardığı bu günlerde aynı şehveti, aynı acıyı duyarlar. 3-4 bin yıl sonra toprak altından hırçın çölleşmiş dağlar çıkan ve Girit'in sevimli güneşinde ısınan küçük Minos kentine kadar 3 saat yürümek üzere dağın taşlı patikasını tuttum. Kendi kendime belki yürümekle yorulur da ilkbaharın baskısından kurtulurum diye düşünüyordum. Çok sert gri taşlar, ışık saçan çıplaklık, benim hoşuma giden romantik tatlı yeşillikleri olmayan dağlar. Aşırı ışıktan kör olmuş sarı yüz yuvarlak gözlü bir baykuş bir taşın üstüne ciddi, güzel ve bir sır gibi tünemişti. Beni duymasın diye yere pek hafif basıyordum ama o kulak kesilmişti. Korktu, taşların arasından körü körüne uçarak kayboldu. Hava yaban kekliği kokuyordu. Deve dikenleri dikenlerin arasından ilk sarı ve canlı çiçeklerini açmışlardı bile. Küçük ıssız kente vardığımda şaştım kaldım. Öğle üzeri olmalıydı. Güneş dikine iniyor ve yıkıntıları boğuyordu. Eski ve ıssız kentlerde bu saat tehlikelidir. Hava sesler ve ruhlarla dolu olur. Bir dal gıcırdasa, bir kertenkele sürünse, bir bulut geçip gölgesini düşürse paniğe kapılır insan. Mezarda ölüler de bastığımız her karış toprakta ses verir, bastığımız her karış toprakta bağırırlar. Bol ışık içinde gözüm yavaş yavaş alışıyordu. Artık bu yıkıntılar arasında insan elinin izlerini görebiliyordum. Parlak taşlarla döşenmiş iki geniş yol ve onların sağında solunda dar dolan başlı sokaklar. Tam ortada yuvarlak bir agora ve tam onun yanında halkın toplandığı kullandığı alan, onun yanında da demokratik bir düzen içinde çift sütunlu, geniş taş merdivenli ve dar uzun depolarıyla kral sarayı. Kentin göbeğinde de taşların insan ayakları tarafından en çok aşınmış oldukları yerde, taşmış açık göğüsleri ve kollarında kutsal yılanlarıyla ana tanrıçanın tapınağı. Her yanda küçük küçük dükkanları, yağhaneler, demirciler, marangoz dükkanları, çakmakçılar, ustaca kurulmuş, güvenlik içinde ve iyi yönetilmiş bir karınca yuvası. Karıncalar bundan binlerce yıl önce kaçmış. Dükkanın birinde bir sanatçı, çok damarlı bir taş üzerinde parlak bir sanat yapıtı olan bir testiyi işliyordu. Ama bitirmeye vakit bulamadı. Kalem elinden düştü ve binlerce yıl sonra bitmemiş olan bu yapıtın yanında bulundu. Ölümsüz, boş, sonu gelmez sorular. Neden, niçin? Yeniden yükselip insanın yüreğini zehirliyor bunlar. Üzerinde sanatçının sevinçli ve güvenli öfkesinin kırılmış olduğu yarım kalmış testi insana zehir içiriyor. Birden güneşte yanmış, dizleri simsiyah, kıvırcık saçlarında sarık gibi saçaklı bir mendil bulunan bir çoban çocuğu yıkılmış sarayın yanındaki bir taşın üzerine beliriverdi. "Ey Sadıç!" diye bağırdı. "Sadıç'ım, yalnız kalmak istediğim için duymamış gibi yaptım." Ama çoban çocuğu alaycı bir sesle güldü. "Ey, duymamış gibi yapıyorsun. Bir sigaran var mı Sadıç? Çünkü canım sıkılıyor benim bu ıssız yerde." Son sözleri öyle acı söyledi ki ona yürekten acıdım. "Sigaram yoktu. Para vermek istedim ama çoban çocuğu kızdı. Batsın o para dediğin şey!" diye bağırdı. "Ne yapayım ben parayı? Ben sana sıkılıyorum dedim. Bir sigara versene." "Ben umutsuzca hiç sigaram yok dedim." Çoban çocuğu sopasını taşlara hızla vurarak zıvanadan çıkmış bir halde bağırdı. "Yok ha yok. Peki ceplerinde ne var öyleyse? Ceplerin dolu." "Cebinde ne varsa birer birer çıkararak yanıtladım onu. Bir kitap, bir mendil, kağıt, kalem, bir çakı. Sana çakıyı vereyim mi? Benim var. Hepsi var. Ekmekte, peynirde, zeytinde, bıçakta. Çizmelerin için biraz deri. Bir susakta su. Hepsi var. Ama sigaram olmayınca hiçbir şeyim yok demektir. Peki sen bu yıkıntılarda ne arıyorsun?" "Eski yapıtlara bakıyorum. Ne anlıyorsun bunlardan?" "Hiç. Ben de hiç. Onlar öldü, biz yaşıyoruz. Haydi uğurlar ola." Sanki buranın cini oymuş gibi beni kovuyordu. Boyun eğerek "gidiyorum" dedim. Keçi yolunu gerisin geriye yürümeye başladım. Bir ara dönünce canı sıkılan çoban çocuğunu hala taşın üstünde dikilir halde gördüm. Siyah mendilden dışarı çıkan kıvırcık saçları güçlü lodosta dalgalanıyordu. Işık alnından ayaklarına iniyor, bronzdan güzel bir delikanlı heykelinin üzerine dökülüyormuş gibi akmaktaydı. Şimdi çoban sopasını omuzlarına almış ıslık çalıyordu. Başka bir yolu tutarak kıyıya doğru inmeye başladım. Sıcak bir yel yakın bahçelerden aldığı güzel kokuları bana kadar ulaştırıyordu. Toprak kokuyor, deniz gülüyordu. Gökyüzü mavi ve çelik gibi parlaktı. Kış vücudumuzu da ruhumuzu da buruşturuyor. Gelen sıcakla göğsümüz genişliyordu. Yürürken gökyüzünden kulağıma boğuk sesler geldi. Başımı kaldırdım. Çocukluğumdan beri yüreğimi ağzıma getiren o görüntüyü yeniden gördüm. Turnaları. Daha sıcak bir ülkede kışı geçirmiş, geri dönen, gökyüzüne askeri bir düzende yayılmış turnaları. Tıpkı o efsanedeki gibi kanatlarının üzerinde ve bir deri bir gemik kalmış gövdelerinin oyluklarında kırlangıçları taşıyan turnaları. Mevsimlerin değişmez dönüşümü, dönen dünyanın çarkı, güneş tarafından birbiri arkasınca aydınlatılan toprağın dört ayrı yüzü, kaçan ve bizim de kendisiyle birlikte kaçtığımız hayat göğsümü yine heyecanla doldurdu. Turnaların sesiyle içimde bu hayatın her insan için bir tanecik olduğu, başkasının var olmadığı, neyin tadını çıkarabileceksen bu da çıkaracağın, bunun çabucak gelip geçtiği ve ölümsüzlük içinde insana bir fırsatın daha verilmeyeceği yolundaki korkunç önsezi yeniden yankılandı içimde. Bu amansız olduğu kadar da şefkat dolu uyarıyı duyan insan yüreği, zayıflıkları, anlamsızlıkları yenmek, tembelliğin ve yararsız büyük umutların üstesinden gelmek ve sonsuza kaçan her saniyeyi yakalamak kararı alır. İnsanın kafasında büyük örnekler canlanır. Hiç olduğunu, hayatının küçük sevinçler, büyük değersiz konuşmalar içinde geçtiğini açıkça görür. "Ayıp ayıp!" diye bağırır, dudaklarını kanatır. Turnalar gökyüzünden geçti. Kuzeye doğru kayboldular ama hala kısık kısık ötüyor ve durmadan bir şakağımın yönünden ötekine geçiyorlardı. Denize vardım, kıyıdan kıyıdan aceleyle yürüyordum. Deniz kıyısında yalnız başına yürümek güçtür. Her dalga ve gökteki her kuş bağırıp insana borcunu hatırlatır. Başkalarıyla yürürken güler, konuşur, tartışırsın, gürültü olur. Dalgalarla kuşların ne dediğini duymazsın. Belki de o zaman hiçbir şey söylemiyorlardır. Sizin bir söz kalabalığının içinden geçmekte olduğunuzu görüp susarlar. Çakılların üzerine uzanıp gözlerimi yumdum. Acaba hayat nedir diye düşünüyordum ve onunla deniz, bulutlar, kokular arasında ne gibi gizli bir ilgi vardır? Sanki o da deniz, bulut ve kokuymuş gibi. Kalktım, yine yürümeye başladım. Karar vermiştim ama ne kararı bilmiyordum. Birden arkamda bir ses duydum. Hayırlısıysa, "Nereye patron, manastıra mı?" Döndüm, kambur kısa boylu, tıknaz, elinde değneği olmayan, saçlarında siyah kıvrılmış mendiliyle bir ihtiyar. Gülümseyerek bana elini sallıyordu. Ardından yaşlı karısı, onun arkasında da esmer, vahşi bakışlı, beyaz atkılı kızı gelmekteydi. İhtiyar yine sordu, manastıra mı? Ben de birden oraya doğru gitmeye karar vermiş olduğumu anladım. Deniz kıyısındaki küçük kadın manastırına aylardır gitmek istiyordum, olmuyordu. Şimdi birdenbire kendiliğinden bu kararı vermiştim. Manastıra diye karşılık verdim, Meryem'in selamlarını duymaya. Onun hayır duaları yardımcınız olsun. Adımlarını açıp bana yetişti. Kömürle ilgili şirket dedikleri sen misin? Benim. Eh, iyi kazançlar versin Meryem Ana. Köye büyük bir iyilikte bulunuyorsun. Yoksul aile sahiplerine ekmek veriyorsun. Sağ olasın. Arsız ihtiyar işlerin kötü gittiğini sezmiş olmalı ki biraz sonra da avutucu seslerle şöyle dedi. Bir şey kazanmasan da oğlum aldırma. Yine kazançlı çıkarsın. Ruhun cennete gider. Ben de onu istiyordum babacığım. Bugün pek yazımazı bilmem ama bir kere kilisede İsa'nın bir sözünü duydum. Bu söz beynime işlendi. Artık çıkaramıyor. Neyin var neyin yoksa sat, sav ve büyük inciyi al. Büyük inci nedir? Ruhun kurtuluşudur oğlum. Sen büyük inciye doğru gidiyorsun patron. Büyük inci kaç kez karanlıkta büyük bir gözyaşı damlası gibi kafamda parlamıştır. Biz iki erkek önde, kollarını kavuşturmuş olan kadınlar arkada ilerliyorduk. Ara sırada zeytinlerin çiçek açıp açmayacağı, yağmur yağıp arpaların olgunlaşıp olgunlaşamayacağı yolunda bir iki söz etmekteydik. Belli ki ikimizin de karnı acıkmıştı. Çünkü sözü yemeklere getirmiştik ve artık bu konuyu değiştirmek istemiyorduk. En çok sevdiğin yemek hangisidir babacığım? Hepsi, hepsi oğlum. Şu yemek iyidir, öbürü kötüdür demek büyük günahtır. Neden? Bir seçme yapamaz mıyız? Hayır efendim, yapamayız. Ama neden? Çünkü aç olan başka insanlar var. Utanarak sustum. Yüreğim bu kadar incelik ve acıma gücüne hiçbir zaman ulaşamamıştı benim. Manastırın kadın gülüşü gibi sevinçli ve şakrak küçük kampanyası duyuldu. İhtiyar istavroz çıkardı. Büyük merhametli kesilmiş kadın yardımcımız olsun diye mırıldandı. Boynunda bir bıçak yarası vardır ve oradan kan akar. Korsanlar zamanında. Ve ihtiyar sanki gerçek bir kadın, kovalanan bir göçmen kızıymış gibi dinsizler, agariler tarafından bıçaklanarak doğudan çocuğuyla birlikte gelişmiş gibi Meryem'in acılarını anlatmaya başladı. Yılda bir kez yarasından gerçek siyah bir kan akar. Hatırlarım, bir kere onun yortusunda ben daha bıyığı terlememiş bir delikanlıydım. Bütün yöre köylerden onun rahmetine sığınmak için gelmiştik. 15 Ağustos'ta biz erkekler avluda, kadınlar içeride uyumak üzere uzandık. Ben uykumda büyüksün sen Allah'ım, Meryem'in bağırdığını duydum. Fırlayıp kalktım, tasvirine koştum. Elimi boynuna uzattım, ne göreyim? Parmaklarım kan içinde kalmıştı. İhtiyar istavroz çıkardı, geriye döndü. Kadınları görünce onlara acıdı. Yürüyün kadınlar diye bağırdı, varıyoruz. Sonra sesini alçalttı. Daha evli değildim. Yüzü koyun kapağının ve bu yalancı dünyayı bırakıp keşiş olmaya karar verdim. Güldü, neden gülüyorsun baba? Gülmeyecek gibi mi oğlum? Aynı gün panayırda şeytan kadın kılığına girip önüme dikildi. İşte oydu. Bakmadan parmağıyla arkaya doğru bir işaret yaparak bana sessizce bizi izleyen ihtiyar kadını gösterdi. Şimdi bakma dedi. Dokunmaya iğrenirsin. O zaman balık gibi fıkırdağın tekiydi namussuz. Adıyla sanıyla kaytan kaş idi. Ama şimdi batsın bu dünya. Nerede o kaşlar? Cehennem olup yolundular. İhtiyar kadın bir ara arkamızda bağlanmış ısırgan bir köpek gibi homurdandı. Fakat bir şey söylemedi. İhtiyar adam elini uzatarak işte manastır dedi. Denizin öbür ucundaki iki büyük kayanın arasına sıkışmış olan küçük manastır birden bembeyaz parlayıverdi. Kilisenin ortasında kireçle badanalanmış yüz yuvarlak duru küçük kubbesi kadın göğsüne benziyordu. Mavi boyalı kapılarıyla 5-6 hücre ve avluda büyük mumları andıran 3 büyük kavak ağacı, yanındaki çiftte çiçek açmış kalın firavun incileri. Adımlarımızı sıklaştırdık, tapınağın açık duran küçük penceresinden melodik ilahiler duyuldu. Tuzlu rüzgar aselvent koktu. Çapraz dış kapı ardına kadar açık olduğu için beyaz ve siyah deniz çakıllarıyla örtülü avlunun çevresi tertemiz uzanıyordu. Sağda sola duvarlar boyunca nane, merzengüş ve fesleğen dikili sıra sıra saksılar vardı. Sessizlik hoşluk, güneş batıyor ve kireçli duvarlar pembeleşiyordu. Sıcak ve loş olan küçük kilise mum kokuyordu. Erkeklerle kadınlar günlük dumanları arasına gidip geliyor, siyah cübbelerine sıkı sıkıya sarılmış 5-6 rahibe tatlı sesleriyle güçlülerin güçlüsünü okuyorlar. Her tapınma hareketlerinde cübbelerinin ışıltısı bir tüy yığınıymış gibi duyuluyordu. Bakire Meryem'e selamlar ilahisini yıllardan beri dinlememiştim. İlk gençlik isyanım sırasında kiliselerin önünden kınama ve öfkeyle geçerdim. Zamanla yumuşadım. Ara sıra yortularda, Noel'de, Arifeler'de, yeniden doğuşta gider, içimde kalmış çocuğun yeniden doğuşuna sevinirdim. Vahşiler bir müzik aletinin dinsel amaçlar için kullanılmaz olduğunda, tanrısal gücünü yitirdiğine ve bizlere uyumlu sesler vermeye başladığında inanırlar. Gençliğimin dinsel coşkuları zamanla içimde böyle bir estetik sevince dönüşmüştü. Bir köşede durdum, inançlı ellerin aşırı sürtünmesinden fil dişi haline dönüşmüş parlak kanepeye dayandım. Zamanın derinliklerinden Bizans ezgilerinin gelişini dinledim. Selam insan düşüncesi için aşılması güç yükseklik, selam meleklerin gözüyle bile görülmesi olanaksız derinlik. Selam gelin olmamış gelin ve rahibeler başları önde eğiliyor, cübbeleri yine tüyler gibi ışırdıyordu. Tüyleri günlük kokan melekler gibi geçiyor, açılmamış zambaklar taşıyarak Meryem'in iyiliklerini ilahiler biçimde okuyorlardı. Güneş battı, tüylü ve mavi sisler indi. Kendimi dışarıda avluda nasıl bulduğumu, ihtiyar baş rahibe ve daha genççe olan öbür iki rahibe ile büyük kavağın altında nasıl yalnız kaldığımı hatırlamıyorum. Kaşıkla sunulan tatlı, soğuk su, barış dolu söyleşiler geldi arkadan. Meryem'in mucizelerinden, Linyit'ten, şimdi ilkbaharda yumurtlamaya başlayan tavuklardan, sarası tutan hemşire Evdoki'den söz açtık. Kilisenin taşları üzerine düşüp balıklar gibi çırpınıyor, köpükler saçıyor, sövüyor ve giysilerini yırtıyormuş. Baş rahibe içini çekerek onu savundu. Şimdi 35 yaşındadır, lanetli yaş, güç anlar. Meryem ananın rahmeti ona yardım edecek ve iyileşecektir. 10-15 yıl sonra iyileşir. İçimi çekerek mıyıldandım. 10-15 yıl. Baş rahibe 10-15 yıl nedir dedi. Ölümsüzlüğü düşünmüyor musunuz? Ses çıkarmadım. Geçen her saniyenin sonsuzluk olduğunu biliyordum. Baş rahibenin günlük kokan beyaz ve tombul elini öpüp oradan kaçtım. Akşam olmuştu. Birkaç karga hızla yuvalarına dönüyor. Baykuşlar yemek için ağaç kovuklarından çıkıyor. Salyangozlar, tırtıllar ve fareler bu baykuş tarafından yenmek üzere toprağın dışına vuruyordu. Kendi kuyruğunu ısıran esrarengiz yılan kendi çemberi içinde kuşattı beni. Toprak can veriyor ve kendi çocuklarının canını alıyordu. Sonra yeniden doğuyor ve yine doğurduklarının canını alıyordu. Çevreyi göz gezdirdim. Karanlık basmıştı, ıssızlık vardı. Son köylüler de gittiği için beni kimse görmüyordu. Pabuçlarımı çıkardım, ayaklarımı denize soktum, kumda yuvarlandım. Çıplak vücutla taşlara, suya, havaya dokunmak isteğiyle doluydu içim. Baş rahibenin sonsuzluk sözü yabani atları yakalayan kement gibi üzerime düştü. Kurtulmak için silkindim. Toprakla, denizle, çırılçıplak göğüs göğüse gelmek ve bu sevgili ölümlülerin gerçekten var olduğunu güvenle duymak istiyordum. Kendi içimin derinliklerinde bağırdım. Sen varsın ve yapayalnızsın. Ey toprak, senin son doğan çocuğunun memeni tutuyor, emiyor ve bırakmıyorum. Benim ancak bir an yaşamama izin veriyorsun. O an meme oluyor ve ben onu emiyorum. Sanki bu yamyamca sonsuzluk sözcüğünün içine düşme tehlikesi geçirmiştim. Daha geçen yıl kendisine doğru onca özlemle eğilip düşmek için ellerim açık, gözlerimi yumduğumu hatırladım. İlkokulun birinci sınıfında olduğum zaman alfabenin okuma parçalarının olduğu ikinci bölümünde bir masal vardı. Bir çocuk kuyuya düşmüş, orada güzeller güzeli bir kent bulmuştu. Derin bahçeler, hatırladığıma göre bal, sütlaç ve oyuncaklar, heceliyordum ve her hece beni masalın daha derinine gömüyordu. Bir öğle üzeri okul dönüşünde koşarak eve girdim. Avlumuzda asmanın altındaki kuyuya eğilip suyun siyah ve parlak yüzüne dalgın dalgın bakıyordum. Güzeller güzeli kenti, evleri, sokakları ve üzüm yüklü bu asmayı görür gibi oldum. Kendimi daha fazla tutamadım, kafamı kollarımı uzattım. Düşmek için ayaklarımla yere itmeye bile başladım. O anda anam beni gördü, bir çığlık attı, koştu ve güçlükle yetişip belimden yakalayabildi. Küçük çocukken kuyuya düşme tehlikesi geçirmiştim. Büyüyünce de sonsuzluk sözcüğünün içine düşme tehlikesiyle karşılaştım ve birkaç başka sözcüğün içine daha aşk, umut, ana yurt ve Allah. Her yıl kurtulup ilerlediğimi sanıyordum. İlerlemiyor, yalnızca sözcük değiştiriyor ve buna kurtuluş diyordum. Şu son zamanlarda da tam 2 yıldır bu da sözcüğüne asıldım kaldım. Ama zorba sağ olsun, bu da son kuyu, son sözcük olacak ve ben artık ölene dek kurtulmuş olacağım. Ölene dek mi? Durmadan böyle deriz. Silkinip kalktım. Tabandan beynime kadar bütün vücudum mutluydu. Soyundum, denize atladım. Dalgalar gülüyor, ben de onlarla birlikte gülüyordum, oynaşıyorduk. Sonunda yoruldum, sudan çıktım, gece rüzgarı kuruttu beni. Çok hafif adımlarla yola koyulduğum zaman büyük bir tehlikeden kurtulmuş ve yine ananın memesini sıkıca yakalayıp emmeye başlamış gibi oldum. Linyit bulunan kıyının karşısına gelir gelmez durdum. Barakada ışık görmüştüm. Sevinçle şöyle düşündüm. Zorba gelmiş olmalı. Koşmak istedim ama kendimi tuttum. Sevincimi gizlemeliyim dedim. Kızgın görünmeli ve kavgaya başlamalıyım. Ben onu acele işler için yolladım. O ise paraları saçtı. Şantözlere bulaştı. 12 gün gecikti. Kızgın görünmeliyim. Evet, öyle yapmalıyım. Kızacak zamanı kazanmak için de yavaş adımlarla ilerliyordum. Kendimi kışkırtmaya çalışıyor, kaşlarımı çatıyor, yumruklarımı sıkıyor, kızmış bir insanın bütün yüz biçimlerini takınıyor, kızmaya çalışıyordum ama kızamadım. Yaklaştıkça sevincim artıyordu. Ayaklarımın ucuna basarak ilerliyordum. Işıklı küçük pencereden içeri baktım. Zorba yerde diz çökmüş, gaz ocağını yakmış, kahve pişiriyordu. Yüreğim erir gibi oldu. Bağırdım, Zorba, Kapı birden açıldı. Zorba gömleksiz ve çıplak ayakla dışarı fırladı. Karanlığa doğru boynunu uzattı. Beni gördü. Kollarını açtı ama birden durdu. Kollarını aşağı indirdi. Önümde asık bir suratla durdu. Çekine çekine "Hoş bulduk patron," dedi. Sesimi ağırlaştırmaya çalıştım. Alaylı bir tavırla "Hoş geldin," dedim. "Yaklaşma, mis sabunu kokuyorsun." Mırıldandı. "Bilsen karşına çıkmadan önce nasıl yıkandım patron. Ovundum ve kahrolası derimi kazıdım. Tam bir saat yıkandım ama işte o Allah'ın belası koku. Ne yapalım yani, ilk kez değil bu. İster istemez çıkacak bu koku. İçeri girelim," dedim. Dayanamayıp kahkahayı basacağımı anlıyordum. İçeri girdik. Baraka, misler, pudralar, sabunlar ve kadın kokuyordu. Bir kasanın üzerine sıralanmış çantalar, kokulu sabunlar, kadın çorapları, kırmızı bir şemsiye ve iki küçük şişe kolonyaya bakarak bağırdım. "Ya bu maskaralıklar nedir, söyler misin?" Zorba başı eğik mırıldandı. "Armağan." Ben öfkeli görünmeye çalışarak "Armağan mı?" dedim. "Armağan ha." "Kızma patron, armağan işte. Zavallı Bubilina için. Yoğurtu yaklaşıyor. O da insandır." Gülmemeyi zorla başarabildim. "En önemlisini getirmemişsin ama," dedim. "Nedir o?" "Gelinlikler." Sonra uydurduğum sevdaya yakalanan deniz kızı öyküsünü anlattım. Zorba başını kaşıdı. Biraz düşündü. Sonunda "İyi etmedin patron," dedi. "Beni bağışla ama iyi etmedin. Böyle şaka olmaz patron. Kadın zayıf, narin yaratıktır. Sana kaç kere söyleyeceğim. İnce camdan bir vazodur kadın. Büyük dikkat ister patron." Utandım. Ben de pişman olmuştum ama artık çok geçti. Sözü değiştirdim. "Yeterler?" diye sordum. "Ya araçlar?" Hepsini getirdim. Merak etme. Hem pide tamam, hem köpeğin karnı tok, hava yolu, Lola, Bobulina, hepsi tamam patron. İbriği ateşten indirdi. Fincanımı doldurdu. Getirmiş olduğu susamlı simitlerle çok sevdiğimi bildiği bal helvasından verdi. İçtenlikle "Sana büyük bir kutu helva getirdim," dedi. "Unutmadım seni. İşte papağan içinde bir torba Arap fıstığı aldım. Hiçbir şeyi unutmadım. Aklım tamam diyorum sana. Simitle helva yedim, kahve içtim. Zorba da yere bağdaş kurmuş kahvesini içiyor, bana bakıyordu. Gözleri yılan gözü gibi beni süzmekteydi. Sesimi yumuşatarak sordum. "Sana acı veren o büyük sorunu çözdün mü? Kaç cehennemlik." "Hangi sorunu patron?" "Kadının insan olup olmadığını." "Oho," dedi, "o hapı yuttu. O da insandır, bizim gibi insan, hem de en kötüsünden. Bir an para keseni gördü mü başı döner, sana yapışır, özgürlüğünden olur ve böyle oluşuna da sevinir. Çünkü onun kafasında senin para kesen parlamaktadır. Ama çabucak bırak, lanet olsun patron." Ayağa kalktı, küçük pencereden sigarasını attı. "Şimdi erkek erkeğe konuşalım," dedi. "Büyük hafta yaklaşıyor. Teli getirdik. Artık manastıra çıkıp azgın boğaları bulmanın ve ormanla ilgili kağıtları imzalamanın zamanıdır. Hava yolunu görüp gözleri açılmadan, anladın mı? Vakit geçiyor patron. Böyle tembellik etmemiz doğru değil." Sustu, ona acıdım. Yaramazlıklar yapan, şimdi de bunları nasıl düzelteceğini bilmeyen bir çocuk gibiydi. Yüreceği titriyordu. Kendi kendime bağırdım. "Ayıp sana, böyle bir ruh titretilir mi? Kalk ayağa, hayatında başka bir zorbayı bir daha nereden bulursun? Kalk ayağa, süngeri al ve sil." Birden patlayarak bağırdım. "Zorba, bırak şeytanı, bize gerekli olan o değil. Geçmiş şeyler unutulmuş şeyler demektir. Yakala santuru." Ve yine beni kucaklamak istermiş gibi ellerini açtı. Ama birden kapadı ve bir adımda duvarı boylayıp santuru indirmek için uzandı. Kandilin ışığına yaklaşınca saçlarını gördüm. Siyaha boyanmıştı. "Biri Allah'tan korkmaz," diye bağırdım. "Nedir bu saçlar? Nereden buldun bunları?" Zorba güldü. "Boyadım patron. Dalgalandırma şimdi. Boyadım uğursuzları." "Neden?" "Boyadım işte. Bir gün Lola'nın elinden tutmuş gidiyordum. Hayır yani lan, şöyle ucundan ucundan derken bir piç kurusu ardımıza takıldı. Kahrolasıca şöyle bağırıyordu. Ulan moruk, ulan moruk. Torununu nereye götürüyorsun?" Zavallı Lola utandı. Ben de utandım. Onu utandırmamak için de aynı gece berbere gidip saçımı boyattım. Güldüm. Zorba ciddi ciddi bana baktı. "Garibine mi gitti patron? Dinle de insana ne anlaşılmaz bir şey olduğunu gör. İnanır mısın? Kendim bile saçlarımın siyah olduğuna inandım artık. Senin anlayacağın insan işine gitmeyeni unutur. Vallahi gücüm arttı. Bunu Lola da anladı. Şu belimde bir ağrı vardı. Hatırlıyor musun? O bile geçti. İnanmıyorsun. Bunlar senin kağıtlarında yazılı değildir elbet." Alaylı alaylı güldü ama birden pişman oldu. "Kusuruma bakma," dedi. "Benim hayatta okuduğum biricik kitap Denizci Simbat'tır. Pek bir yararını görmedim ama." Santuru indirdi. Yine incitmeden yavaşça soydu. "Dışarı çıkalım," dedi. "Burayı dört duvarın arasına sığmaz santur. Canavardır o. Genişlik ister." Dışarı çıktık. Yıldızlar gökyüzünde çakmak çakmaktı. Samanyolu gökyüzünün bir ucundan öbür ucuna dökülüyor. Deniz kaynıyordu. Çakılların üzerine bağdaş kurduk. Dalgalar tabanlarımızı yalıyordu. Zorba, "Cebindelikse hiç olmazsa güzel zamanlara sahip olmalısın," dedi. "Ne yani? Bizi yeneceğini mi sanıyor yoksa? Gel buraya santur." "Yurdundan bir Makedonya havası Zorba," dedim. "Zorba, senin yurdundan bir Girit havası," dedi. Castro'da öğrendiği bir maniye okuyacağım sana. Bunu öğrendiğimden beri hayatım değişti. Biraz düşündü. Hayır, değişmedi dedi. Yalnızca haklı olduğumu anlıyorum. Kalın parmaklarını santurun üzerine yaydı. Boynunu dikti. Vahşi, boğuk ve yalnızca dert dolu sesi havayı yırttı. Kafaya koydun mu bir işi, orada ve korkma. Salıver gençliğini de, hiç acıma ona. Kaygılar dağıldı. Namuslu sıkıntılar yol aldı. Ruh doruğa erişti. Lola, Lilith, hava yolu, sonsuzluk, küçük büyük kaygılar, hepsi mavi bir duman oldu, dağıldılar. Yalnız kurşundan bir kuş, şakıyan bir insan ruhu kaldı. Bu duygulu hava bitince bağırdım. Helal olsun zorba, ne yaptınsa helal olsun. Şantöz, boyattığın saçların, yediğin paralar, hepsi hepsi. Şarkı söyle yine. O sadece çukurlarla dolu ince boynunu kaldırdı. Orsa dinine yandığım ve ne çıkarsa bahtına, ya yolunda gider bu iş ya da bozulur hepten. Niyetin dışında uyuyan 10 kadar işçi manileri duydular. Kalkıp hırsızlanmadan aşağı indiler ve çevremize çömeldiler. Sevdikleri havaları duydukları için ayakları karıncalanıyordu. Kendilerini daha fazla tutamadılar. Öyle oldukları gibi yarı çıplak, saç sakala karışmış şişkin poturlarıyla karanlığın içinden fırladılar. Zorbanın ve santurun çevresinde bir çember oluşturdular ve yaman bir horaya giriştiler. Ben de kendimi kaptırmış onlara bakıyor, konuşmadan düşünüyordum. Aradığım gerçek damar budur, başkasını istemem. Ertesi günü daha sabah olmadan geçitler kazma sesleri ve zorbanın bağırmalarıyla çın çın ötüyordu. İşçiler kudurmuşçasına çalışmaktaydı. Ancak zorba onları kendine bağlayabilirdi. Onun yanında çalışmak şaraba, şarkıya, aşka dönüşüyor, onları sarhoş ediyordu. Onun elinde dünya, taşlar, kömürler, odunlar canlanıyor, işçiler onun temposunu alıyor, geçitlerin içinde asetilenin beyaz ışığı altında savaş başlıyor ve zorba en önde giderek göğüs göğüse savaşıyordu. Ben diyordu, bunun Kanavora geçidi, ilk geçidi böyle vaftiz etmişti, olduğunu bildikten sonra başıma boktan herhangi bir iş açılamaz. Ne rahibe, ne de çarpık bacaklı, ne de çişli, onları bir adlarıyla tanırım diyorum. Gözüne görünmeden geçidin içine kayıvermiştim. O işçilere bağırıyordu. Vira vira, ileri çocuklar, daha yiyelim. Biz insanız, büyük canavarlarız. Allah bizi görüyor da ödü kopuyor. Siz Giritli, ben Makedonyalı, dağı yiyeceğiz. O bizi yiyemeyecek. Bu küçücük dağdan mı korkacağız ulan Vira? Birisi koşarak zorbaya yaklaştı. Asetilen ışığında Mimitos'un ince yüzünü ayırt ettim kekeme sesiyle. Zorba dedi, zorba. Zorba döndü, Mimitos'u gördü. Anladı, kocaman elini kaldırdı. Kaç, defol. Kafadan sakat herif ise adamın yanından geliyorum diye söze başladı. Kaç diyorum sana, işimiz var. Mimitos tabanları kaldırdı. Zorba sinirli bir halde yere tükürdü. Gündüzler çalışmak içindir dedi. Gündüz erkektir. Gece ise eğlence işidir. Gece kadındır. Birbirine karıştırmayalım. Bunun üzerine ben söze karıştım. Çocuklar dedim, öğlen oldu, yemek için paydos yapmanın zamanı. Zorba baktı, beni gördü, suratını astı. Bırak bizi patron dedi. Sen git kendin ye. 12 gün kaybettik. Zararı çıkarmalıyız. Afiyet olsun. Geçitten çıktım. Deniz kıyısına indim. Yanımdaki kitabı açtım. Karnım açtı. Açlığı unuttum. Düşünce de damardır diye düşündüm. Vira ve beynin kocaman geçitleri içine gömüldüm. Tibet'in karla örtülü dağları, esrarengiz manastırları, iradelerini bir merkezde toplayarak havayı istedikleri biçime girmek zorunda bırakan sarı cübbeli, sessiz keşişleriyle rahatsız edici bir kitap. Yüksek tepeler, ruhlarla dolu bir hava, dünyanın yararsız uğultuları o yüksekliklere ulaşamaz. Büyük rahip 16-18 yaşındaki çömezlerini alır, gece yarısı dağın donmuş bir gölüne götürür, soyunup buzu kırarlar, elbiselerini buz gibi suyun içine sokarlar, sonra giyer ve kendi tenleri üzerinde kuruturlar. 7 kez daldırıp yeniden kuruturlar, sonra sabah ayini için manastıra dönerler. 5-6 bin metre yükseklikteki bir tepeye çıkarlar, vücutlarının üst yanı çıplak olduğu halde sessizce otururlar, derin ve uyumlu bir biçimde solup alıp verirler. Ama üşümezler, avuçlarında bir tas donmuş su tutarlar, buna bakarak benliklerini orada toplarlar. Buza kesmiş suyun üzerine güçlerini toplayıp verirler ve su kaynağı, çaylarını pişirirler. Büyük rahip çömezlerini çevresine toplar ve bağırır. Vey ona ki içinde mutluluk kaynağı yoktur. Vey ona ki başkalarının hoşuna gitmek ister. Vey ona ki bu hayatla öteki hayatın aynı şey olduğunu anlamaz. Artık gece olmuştu. Okuyamadığım kitabı kapamış denize bakıyordum. Bütün bu hayallerden kendimi kurtarmalıydım. Budalardan, tanrılardan, ana yurtlardan ve düşüncelerden. Vey ona ki budalardan, tanrılardan, ana yurtlardan ve düşüncelerden kendini kurtaramamıştır. Deniz birden kararmıştı. Olgunlaşmamış haldeki ay yavrusu denizin batısına doğru yuvarlanıyordu. Uzaktaki bahçelerde köpekler acı acı uluyor, bütün kuytularda bir ulumadır gidiyordu. Zorba üstü başı çamur içinde, leke içinde çıka geldi. Gömleği lime limeydi, yanı başıma süzüldü sevinçle. Günümüz iyi geçti, çalıştık dedi. Zorbanın dediklerini duymuş anlamamıştım. Aklım uzaktaki esrarengiz kayalıklardaydı. Ne düşünüyorsun patron? Burada değilsin sen. Kafamı toplayıp döndüm, arkadaşıma baktım ve kafamı salladım. Zorba dedim, sen kendini dünyayı dolaşmış korkunç ve müthiş bir denizci Simbad sanıp böbürleniyorsun. Oysa sen hiç ama hiçbir şey görmedin, ben de. Dünya bizim sandığımızdan çok daha büyük. Geziyoruz geziyoruz ama evimizin eşiğinden bile dışarı çıkmış sayılmayız. Zorba dudaklarını büzdü, konuşmadı. Yalnız dayak yemiş sadık bir köpek gibi hırladı. Ben konuştum. Manastırlarla dolu ilahların oturduğu dağlar var. Bu manastırlarda siyah cübbeli keşişler bulunur. Bağdaş kurmuş görkemli durumda bir ay, iki ay, altı ay oturur ve yalnız bir şeyi düşünürler. Bir şeyi duyuyor musun? İki değil, bir. Bizim gibi kadın veliyit, kitap veliyit düşünmezler Zorba. Akıllarını yalnız bir şey üzerine toplar ve mucizeler yaratırlar. Mucizeler böyle olur. Bir lüp koyup güneş ışınlarının yalnız bir nokta üzerine toplandığını hiç gördün mü Zorba? Bu nokta biraz sonra ateş alır. Neden? Çünkü güneşin dağınık ışınları bir noktada toplanmıştır. İnsan aklı da tıpkı böyledir. Aklını yalnız bir tek şeye verirsen mucizeler yaratırsın. Anlıyor musun Zorba? Zorba'nın soluğu kesilmişti. Bir an kaçmak istermiş gibi silkindi ama kendini tuttu, boğuk bir sesle hırladı. Konuş. Ama birden fırlayıp ayağa kalktı. Sus sus diye bağırdı. Bunları bana neden söylüyorsun patron? Neden yüreğimi zehirliyorsun? Burada iyiydim. Neden beni dürtüklüyorsun? Aç idim. Allah'la şeytan, eğer ikisi birbirinden ayırt edebiliyorsam kahrolayım. Bana bir kemik attılar. Onu yalayıp gidiyordum. Sonra da kuyruğumu sallayıp ona bağırıyordum. Teşekkür teşekkür. Ve şimdi ayağını taşlara vurup sırtını bana çevirdi. Barakaya doğru yürümek istedi. Gene içinden kaynadığı belliydi, durdu. Püf diye kükredi. Sevsinler Allah şeytanın önüme attığı kemiği. Kart bir şantöz, külüstür bir manla. Bir avuç çakıl alıp denize attı. Ama kimdir bu diye bağırdı. Kimdir bu bizi kemiklere atan? Biraz bekledi, sonra sustuğumu görünce büsbütün kudurdu. Konuşmuyor musun patron? Biliyorsan adını bana da söyle ki bileyim ve merak etme, benzetirim onu ben. Ama böyle bilmeden neresinden saldırayım? Sonra kendi suratımı dağıtırım. Karnımız aç dedim. Otur önce yemek pişir de yiyelim. Bir gece yemek yemesek dayanamaz mıyız patron? Benim keşiş bir amcam vardı. Bütün hafta yalnız su içer, tuz yerdi. Pazarları ve büyük yoğurtlarda biraz da somun atıştırıverirdi. 120 yıl yaşadı. 120 yıl yaşadı, çok inanıyordu Zorba. Allah'ını bulmuş, eşeğini vermişti. Ama bizim besleyecek Allah'ımız yok. Onun için ateş yak, birkaç levreğimiz var. Hoşumuza giden soydan bol soğanlı ve biberli koyu bir çorba yap. Sonra bakarız. Zorba cilleri başına üşüşmüş hâle, ne göreceğiz dedi. Yiyip de karnımız doydu mu unuturuz. Ben de onu istiyorum zaten. Yemeğin değerli oluşu bundandır. Haydi yallah Zorba, bize bir balık çorbası yap da beynimiz patlamasın. Zorba kımıldanamıyordu. Hareketsiz durup bana bakmaktaydı. Dinle de söyleyeyim patron dedi. Senin amacını biliyorum. Şimdi benimle konuştuğun sırada kafamda bir şimşek çaktı, anladım. Gülerek sordum. Neymiş amacım Zorba? Sen de bir manastır yapıp içinde keşiş yerine kendin gibi birkaç yazıcıyı sokmak istiyorsun. Gece gündüz okusunlar ve resimlerde gördüğümüz kim azizler gibi basılmış kurdeleler çıkarasınız. Buldum değil mi? Üzgün bir halde başımı eğdim. Eski gençlik hayalleri, yolunmuş büyük tüyler, yararsızlıklar, kibarlıklar, yüksek ülkeler. Aydın bir topluluk kuralım, birkaç arkadaş, müzisyen, ressam, şair, içine kapanalım. Bütün gün çalışalım, yalnız akşam üzeri toplanıp konuşalım. O zaman derneğin kurallarını bile hazırlamıştım. Himitos Dağı'nın bir geçidinde Avcı Ayyanis'in olduğu yerde bir yapı bile düşünmüştüm. Zorba benim kızarıp bozararak sustuğumu görünce sevinçle buldum dedi. Ben heyecanımı gizleyerek sordum. Buldun mu Zorba? Bunun için senden bir dileğim var. Senin kuracağın bu manastıra kaçakçılık yapmak üzere beni kapıcı olarak al. Oraya ara sıra acayip şeyler, kadınlar, mandoliller, damacanalarla uzo ve pişmiş domuz yavruları sokarım. Bütün hayat palavralarla boşuna geçmesin diye. Güldü ve aceleyle barakanın yolunu tuttu. Arkasından koştum, balıkları temizledi. Ben de odun getirip ateş yaktım. Çorba oldu, kaşıkları aldık, tencereden yiyorduk. İkimiz de konuşmuyorduk. Bütün gün yemediğimiz için ikimiz de aç köpekler gibi atıştırıyorduk. Şarap da içip keyfe geldik. Zorba ağzını açtı. İster misin patron dedi. Şimdi bu biline çıka gelsin. Sağ olsun ama aynı zamanda bizden de bırak olsun. Bir o eksikti. Ben sana şimdi bir şey söyleyeyim mi patron? Söz aramızda ama şeytan alasıcayı özledim de. Ama bu kemiği artık kimin attığını sormuyor musun? Sana ne patron? Saman içinde pire arıyorsun sen de. Kemiğe bak sen. Atan ele bakma. Lezzetli mi? Birazcık eti var mı? Önemli olan bu. Ötekiler hep Zorba'nın omzuna vurarak. Yemek mucizesini gösterdi dedim. Aç olan gövde yatıştı mı şimdi? Soru soran ruhun da yatıştı. Getir öyleyse santuru. Tam Zorba'nın kalktığı anda çakıllar üzerinde aceleci ağır ayak sesleri duyuldu. Zorba'nın kıllı burun delikleri oynadı. Ellerini bacaklarına vurup seslen eşeğe hemen çıka gelsin dedi. Geliyor işte köpeoğlusu Zorba. Zorba'nın kokusunu duyunca yolu tuttu geliyor. Ben kaçıyorum diyerek ayağa kalktım. Canım sıkılıyor. Gidip bir tur atacağım. Siz ne haliniz varsa görün. Hayırlı geceler patron. Unutma ha Zorba. zorba, ona nikah vaat ettin. Beni yalancı çıkarma. Zorba içini çekti. Hala mı evleneceğiz patron? Bıktım artık. Mis sabunun kokusu yaklaşıyordu. Dayan zorba dedim. Acele kaçtım oradan. Dışarıda kart dilberin soluğunu duymaya başlamıştım bile. Ertesi gün şafakta yatağımda uyurken zorbanın sesiyle uyandım. Sabah sabah ne oluyorsun dedim. Ne bağırıyorsun? O heybesini yiyecekle doldururken iş değil bu patron dedi. İki katır getirdim. Kalk manastıra gidelim. Kağıtları imzalayalım da hava yolunu işletelim. Arslan bir şeyden korkar yalnız. Bitten. Bizi bitler yiyecek patron. Ben gülerek zavallı bu bilinaya neden bit diyorsun dedim. Zorba sağırmış gibi davrandı. Güneş yükselmeden gidelim dedi. Dağa çıkmayı ve çam kokusunu özlemiştim bayağı. Katırlara binip yokuşa sardık. Linyit'te biraz durduk. Zorba işçilere uyarılarda bulundu. Rahibeyi kassınlar. Çişlinin oluğunu açıp suları alsınlar. Kanavarayı da temizlesinler. Gün yoltulmamış elmas gibi parlıyordu. Biz yükseldikçe ruhumuz da yükseliyor, temizleniyordu. Daha yükseklere çıktıkça ruhlarımızın daha da temizlendiğini ve yüceldiğini anlıyordum. Hava temizliğinin kolay soluk almanın ne demek olduğunu kavruyordum. Ruhun da bir canlı olduğu düşünülebilirdi. Akciğerleri ve burun delikleri olan bir canlı. Tozdan ve havasızlıktan boğulmuş, oksijene gereksinimi olan bir canlı. Çam ormanının içine girdiğimizde güneş yükselmişti. Hafif rüzgar baldan yapılmış bir koku gibi üstümüzde esiyor, estikçe deniz gibi ışırdıyordu. Zorba bütün yol boyunca dağın eğimini izliyor, birkaç metrede bir kafasıyla kazıklar çakıyor, gözlerini kaldırıp güneşli parlayan teli ve onun bir çizgi halinde denize indiğini bile görüyordu. Bunun üstünde asılı olan yontularak inceltilmiş ağaç gövdeleri de oklar gibi vızıldamaktaydı. Zorba ellerini ovuşturarak güzel iş diyordu. Altın bu. Kürekle para kazanacak ve dediğimizi yapacağız. Ben ona hayretle bakınca ay bir de beni unutmuş gibi yapıyorsun dedi. Manastırımızı yapmadan önce o büyük dağa gidecektik ya, neydi onun adı, Tiba mı? Tibet Zorba, Tibet. Ama ikimiz gideceğiz, orası kadın kaldırmaz. Sana kadından söz eden kim? İyidir zavallılar, onları hor görme. Erkeğin kömür çıkarmak, kalelerini basmak, Allah'la konuşmak gibi erkekçe bir işi olmadığı zaman iyidirler. O zaman erkek patlamamak için ne yapsın? Şarap içer, zar atar, kadın kucaklar ve bekler, saatin gelmesini bekler. Gelirse. Bir zaman sustu, sonra öfkeyle gelirse dedi, çünkü hiçbir zaman gelmeyebilirdi. Biraz sonra ekledi, artık yapamıyorum patron, yapamıyorum. Ya yer büyümeli ya ben küçülmeliyim, yoksa hapı yuttum demektir. Birden camların arasından bir keşiş çıktı. Kızıl tüylü, sarı benizli, buruşuk cübbeli, sivri takkeliydi. Elinde demir bir baston vardı. Yere vuruyor, hızla yürüyordu. Bizi görür görmez durdu, bastonunu kaldırdı. Nereye gidiyorsunuz ya mübarekler? Zorba karşılık verdi, manastıra, tapınmaya. Keşiş şişmiş mavi gözleri kızararak bağırdı. Geri dönün Hristiyanlar, iyiliğinize söylüyorum, geri dönün. Meryem'in bahçesi değil, şeytanın çiftliği bu. Münzevi'nin tacı yoksulluk, boyun eğme ve bekar etmiş. Yalan. Geri dönün diyorum size. Para, gurur ve kin baş rahip olacak. Onların ayatriyadyası bu işte. Zorba döndü ve bana neşeyle fısıldadı. Eğlence bu herif be patron. Sonra keşişe doğru eğilerek sordu. Adın ne ihtiyar? Hayırlısıysa böyle nereye gidiyorsun? Adım Zaharis. Heybemi aldım, kaçıyorum. Artık dayanamam, kaçıyorum. Adını söylesene bana hemşerim. Kanavara. Dayanamıyorum artık kardeşim Kanavara. İsa bütün gece haykırıp beni uyutmuyor. Ben de onunla birlikte haykırıyorum. Baş rahip canı cehenneme bugün sabah sabah beni çağırdı. Ey Zaharis dedi, biraderleri unutmuyorsun, seni kovacağım. Ben mi unutmuyorum dedim, ben mi yoksa İsa mı? O haykırıyor. İsa düşmanı herif, rahiplik asasını kaldırdı ve işte bakın. Takkesini çıkardı, saçlarının arasında kurumuş bir kan pıhtısı göründü. Ben de dedi, ayağımın tozunu silkeleyip yola koyuldum. Zorba bizimle manastıra gel dedi. Ben seni baş rahiple konuştururum, gel bize arkadaşlık et. Hem yolu da gösterirsin, Allah gönderdi seni. Keşiş bir an düşündü, gözünde bir şimşek çaktı. Ne vereceksiniz dedi, ne istersin? Bir okka bakalyaros ve bir şişe konyak. Zorba eğilip ona baktı. Sakın içinde şeytan olmasın senin Zahiras. Keşiş irkildi ve hayretle sordu. Nereden biliyorsun? Aynaroz'dan geliyorum ben dedi Zorba. Elbet bildiğim bir şeyler vardır. Keşiş başını eğdi, zor duyulan bir sesle evet diye mırıldandı, vardır. Ve içindeki o şeytan bakalyaros ile koynak istiyor, öyle mi? Evet ister, 3 kere lanet olasıca. Öyleyse anlaştık, sigara da içer mi? Zorba ona bir sigara attı. Keşiş de kudurmuş gibi kaptı. İçer, içer kahrolasıca dedi. Koynundan bir çakmaktasıyla bir fitil çıkardı, yaktı, ciğerinin var gücüyle çekti. İsa'nın adına dedi. Demir bastonu kaldırdı, yarım bir dönüş yaptı, önümüze düştü. Zorba bana göz kırparak keşişe sordu. Peki o içindeki şeytanın adı ne? Yusuf. Bu yarı deli keşişin arkadaşlığı hoşuma gitmiyordu. Ama sakat bir beden kadar, sakat bir beyinde bende karmakarışık bir acıma ve öfke duygusu yaratır. Konuşmuyor, zorbanın isteğini yapmasına izin veriyordum. Temiz hava iştahımızı açtığı için acıktık. Kocaman bir çam ağacının altına yayıldık. Heybeyi açtık. Keşiş içinde ne olduğunu görmek için obur obur eğildi. Zorba, Kuru yaprak gibi yalanıp durma diye bağırdı. Peder Zahiras, bugün büyük pazartesi, biz masonuz. Et yiyeceğiz, bir piliç, Allah bağışlasın bizi ama senin aziz kişiliğin için helva ile zeytinimiz de var, buyurun. Keşiş yağlı sakallarını okşadı bozulmuş bir halde. Ben dedi, ben Zaharis oruçluyum. Zeytin ekmek yiyecek, sucağız da içeceğim. Ama Yusuf şeytandır, oruç tutmaz. O da et yiyecek kardeşlerim ve sizin tulundan şarap da içecek, lanet olasıca. İstavroz çıkardı, hızlı hızlı ekmek, zeytin, helva yedi. Avucuyla silindi, su içti. Sonra yemeğini bitirmiş gibi yeniden istavroz çıkardı. Şimdi dedi, sıra 3 kez lanetli Yusuf'in ve pilce yumuldu. Öfkeyle ye lanet olasıca diye mırıldanıyor, iri lokmalar kapıyordu. Ye ye. Zorba heyecanla bravo keşiş dedi. Bakıyorum iki yanlı çalışıyorsun. Sonra bana döndü. Nasıl buluyorsun patron? Ben gülerek sana benziyor dedim. Zorba şarap tulumunu keşişe verdi. Çek Yusuf. Keşiş iç lanet olasıca deyip tulumu kaptı ve ağzına yapıştırdı. Güneş yakıyordu. Daha içerilere gölgeye çekildi. Keşiş ekşimiş ter ve günlük kokuyordu. Güneşin sıcağında su almaktaydı. Zorba çok kokmasın diye onu gölgeye çekti. İyi yemek yediği için canı konuşmak istiyordu. Nasıl keşiş oldun sen? Keşiş kıkırdadı. Azizlikten mi sanıyorsun? Asla, yoksulluktan kardeşim, yoksulluktan. Yiyecek bir şeyim yoktu. Sonra şöyle düşündüm. Manastıra gideyim de açlıktan gebermeyeyim. Hoşnut musun bari? Şükür Allah'a. Çok özlem duyduğum oluyor ama kulak asma. Dünya için özlem çekmiyorum. Onun içine sıçayım. Bağışlayın. Her gün düşünüyorum. Ben gökyüzüne özlem çekmekteyim. Sözlerime inanın. Taklalar atıyordum. Bir keşişler bana bakıp gülüyor. Hepsi bende 7 tür şeytanın var olduğunu ve bunların bana küfrettiğini söylüyorlardı. Ama ben diyordum ki hayır, doğru olamaz. Allah gülmeyi sever. Bir gün bana gel içeri paylaşalım diyecek. Gel beni de güldür. Ben de işte böyle karagöz gibi cennete gireceğim. Zorba ayağa kalkarak, ulan dedi, bana öyle geliyor ki sen de akıl 400 dirhem. Gidelim de geceye kalmayalım. Keşiş yine önümüze düştü ve yola açtı. Daha çıkarken içinde ruhsal görüntüler yükseliyormuş gibime geliyordu. Alçak kaygılardan daha yükseklerine, bayağı ova doğurmalarından dik teorilere doğru tırmandığımı sanıyordum. Keşiş birden durdu. Öc alıcı Meryem dedi. Güzel, yuvarlak kubbeli küçük bir kiliseyi gösterdi. Sonra diz çöküp istavroz çıkardı. Yere atladım, serin kemerin içine girdim. Duvarın bir köşesinde duman kararmış gümüş adaklarla yüklü eski bir tasvir, onun önünde hiçbir zaman sönmeyen gümüş bir kandil yanıyordu. Tasvire baktım, sağlam boyunlu bir bakirenin huzursuz bakışını taşıyan vahşi savaşçı bir Meryem'di bu. Elinde ise kutsal bir çocuk değil, dimdik ve uzun bir mızrak taşıyordu. Keşiş tatlı bir sesle, manastıra zarar verenin vay haline dedi. Üzerine saldırıp elinde tuttuğu mızrakla onu deler. Eski zamanda Cezayirliler çıkıp manastırı yaktılar. Ama dur da bak, lanetlilerin başına ne geldi. Kaçıp tam bu dış kilisenin önünden geçerlerken Meryem yallah diyerek tasvirin içinden çıktı, dışarı fırladı ve mızrağıyla ver yansın etti. Vurdu vurdu, hepsini öldürdü. Dedem ormanı dolduran kemikleri hatırlardı. O zamandan beri de adını Öc Alıcı Meryem koydular. Daha önce ona Yardımsever Meryem diyorlardı. Zorba sordu. Peki Peder Zahiras, neden mucizesini manastırı yakmalarından önce göstermedi? Keşiş 3 kez istavroz çıkararak yanıtladı. Çok yüksektekinin iradesi. Zorba katıra binerken mırıldandı. Amma da yüksek ha, haydi gidelim. Az sonra dağın düz bir yerinde çevresi yüksek kayalarla çevrili olan Meryem'in büyük manastırı çamların arasında göründü. Sakin güreç dünyadan ırak yüksek ve yeşil çukurun içinde doruğun soyluluğunu ve ovanın tatlılığını tam bir uyum içinde birleştiren manastır bana insan topluluğu için çok iyi seçilmiş bir barınak gibi olduğunu düşündürdü. Yumuşak, yalın bir düşünce insan yapısına en uygun dinsel coşkuya erişebilir burada diye düşündüm. Ne keskin bir doruk, ne duygusal bir tembellik ovası, ruhun insanca tadını kaybetmeden yükselmesi için ne gerekiyorsa, ne kadar gerekiyorsa o kadar. Böyle bir yer ne kahramanlıklar ne de domuzlar yaratır diyordum. Tam insan yaratır. Buraya ancak eski Yunanistan'ın güzel bir tapınağı ile sevimli bir Müslüman tekkesi yakışırdı. Allah buraya bayağı insan kıyafetiyle iner, bahar çimlerinin üzerinde yalın ayak yürür ve sakin sakin insanlarla konuşurdu. Ne harika, ne ıssızlık, ne mutluluk diye mırıldanıyordum. Katırdan indik, katmerli kapıdan misafirhaneye çıktık. Bir tepsi içine bize rakı, tatlı ve kahve getirdiler. Teşrifatçı papaz çıkıp geldi. Keşişler çevremizi sardılar ve sohbet başladı. Hilekar gözler, doymaz dudaklar, sakallar, bıyıklar, teke teke kokan koltuk altları. Teşrifatçı papaz sordu. Bir gazete getirdiniz mi? Ben şaşkınlıkla, gazete mi dedim, ne yapacaksınız onu burada? 2-3 keşiş heyecanla bağırdılar. Bir gazete kardeş, bakalım dünya ne halde? Balkonun tahta parmaklıklarına asılmış kargalar gibi ötüşüyorlardı. İngiltere, Rusya, Venizolis ve kraldan tutkuyla söz açarak hem de gözlerini kentler, dükkanlar ve gazeteler bürümüştü. Şişman kıllı bir keşiş soluyarak kalktı. Sana gösterecek bir şeyim var dedi. Sen de bana düşünceni söylersin, gidip getireyim. Kısa kıllı elleri karnında olduğu halde ilerledi. Tüylü terliklerini sürükleyerek kapıda kayboldu. Keşişler kıkırdıyorlardı. Teşrifatçı papaz Peder Domatitos yine toprak rahibesini getirecek dedi. Şeytan onu toprağa saklamıştı. Bir gün Domatitos bahçeyi eşelerken buldu. Alıp hücresine soktu ve mübarek o zamandan beri uykularından oldu. Aklından da olması yakındır. Zorba ayağa kalktı, boğuluyordu. Biz buraya baş rahibi görmeye geldik dedi. Kağıt imzalatmak için. Teşrifatçı papaz baş rahip burada yok dedi. Sabahleyin çiftliğe gitti. Sabırlı ol. Peder Domatitos kutsal çanağı taşırmış gibi avuçlarını birleştirmiş, yukarıda tutar halde göründü. Dikkatle avuçlarını açarak bu işte dedi. Yaklaştım. Yarı çıplak ve utangaç bir minicik Tanagra heykelciği keşişin tombul parmakları arasından gülümsüyordu bana. Sağlam kalan eliyle de başını tutuyordu. Domatitos başını gösterdiğine göre dedi, içinde çok değerli bir taş var demektir. Elmas ya da ince, siz ne dersiniz? Bozuk niyetli bir keşiş atıldı. Bana kalırsa dedi, başı ağrıyor. Ama şişman Domatitos sarkık teke dudaklarıyla ıkına sıkıla bana bakarak bekliyordu. Onu kırayım diyorum dedi. Kırayım da göreyim, artık uyuyamıyorum. İçinde bir elmas varsa... Ten kahkaha ve öpüşmeyi lanetleyen bu tütsü kokuları ve çarmıha gerilmiş ilahlar arasına sürgün edilmiş bu minicik sıkı göğüslü bu güzel kıza baktım. Ah, elimden gelseydi de onu kurtarsaydım. Zorba küçük heykeli aldı, ince biçimli kadın vücudunu yokladı, parmaklarının etli kısımları dik göğüsler üzerinde durakladı. 4. kaset 1. yüzün sonu.